Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme cealna minettevvabin ve cealna minel mütedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, İsra suresinin 35. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın hem zahiri hem batınıyla müzeyyen kılsın, gönlümüzü güzelleştirsin, hayatımızı güzelleştirsin. Çünkü Kur'an Rabbimizin kelamı. Kur'an'ın oluşturduğu ahlak en güzel ahlak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli eden bir ahlak, Kur'an ahlakı. Kur'an da her bir ayette şahsiyetimizin bir yönünü tamir eder, ıslah eder, güzelleştirir. Onun için her bir ayet bizim için nice nice kapılar, pencereler açar. Rabbimiz doğru anlamayı, anladığımızı hayat haline getirmeyi, kişiliğimize yansıtmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. 35. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Ve evful keyle izâ kiltum ve zinû bil kıstâsil müstakîm. Zâlike hayrun ve ahsenü te'vîlâ. Ölçtüğünüz vakit tam ölçün. Tarttığınız zaman da dosdoğru bir teraziyle tartın. Bu sizin için çok daha güzel ve sonuç itibariyle çok daha hayırlı ve sizin için bereketlidir. Efendim, İslam sıdk ve sadakat üzere bir kişilik inşa eder. Yani şöyle ifade edelim. İslam'ın istediği insan tipi sadakat üzere binası yapılan, büyütülen bir kişiliktir. Sadakat ne demek? Doğruluk demek. Bir başkasını aldatmamak demek. Hem sözüyle aldatmayan, hem fiiliyle, davranışlarıyla aldatmayan bir kişilik. İslam kişiliği işte böyle bir sadakat üzere yükselir. Yalan tam da nifak tohumudur. Yani münafıklık alametidir, münafıklık işaretidir. Yalanın başladığı yerde kişilik kalmaz. Yalanın başladığı yerde güvenden eser kalmaz. Rabbimiz Müslümanın güvenilen bir insan olmasını murad eder, ister ve hep onun güvenini bozacak ne varsa kendisine yapmasını yasaklar. İşte burada özellikle ticari hayatta, alışverişlerde ölçüyü doğru tutmak emrediliyor ve ölçtüğümüz aletlerin son derece sıhhatli aletler olmasına dikkat çekiliyor. Alışveriş yaparken birbirini kandırmayan insanlar olun diyor adeta Cenab-ı Hak. Birbirine daima iyilik düşünen, kötülük asla düşünmeyen kimseler olun. Kul hukuku İslam'a göre her şeyin üstündedir. Hatta affedilmeyen günahlardan birisidir. Onun için kul hakkıyla Rabbin huzuruna gitmemek icap eder. Bu ölçü her alanda efendim, ölçüde sadakat, ölçüye dikkat lüzumludur. Sadece terazi hatırımıza gelmesin. Bakkalların, işte dükkanların bir şekilde ölçüp biçtiği teraziler. Terazi deyince, ölçü deyince hep o anlaşılır. Kumaş satan insanın metresi de bir ölçüdür. Altın satan insanın altını tarttığı o hassas terazi de bir ölçüdür. İnsanı değerlendirirken objektif kriterler oluşturmanız da bir ölçüdür. İki insan müracaat eder bir iş yerine. Onları ölçerken, onları değerlendirirken vicdanınızın ölçeği çok daha önemlidir. Onun için vicdanı insanın ölçü haline gelmelidir. Hem de sıhhatli bir ölçü. Allah'a sığınarak her türlü şerden, şeytanın vesvesesinden, nefsin fısıltılarından Allah'a sığınarak ölçüyü tas tamam tutmak, dosdoğru bir ölçü kriterleri içerisinde her şeyi ölçüp biçmek gerekir. Böyle olursa sonuçları itibariyle çok daha hayırlı olacağını Cenab-ı Hak bize burada hatırlatıyor. Zalike hayrun ve ahsenu tevila. Bu sizin için son derece hayırlı ve netice itibariyle de en güzel sonucu doğurucu husustur. Ne olur mesela doğru insan, dürüst insan, efendim zaman içerisinde belki yalan söyleyen kadar başlangıçta çok kazanmayabilir. Kısa yoldan sonuca erişemeyebilir. Fakat uzun vadede kazananlar daima adalete, sadakate dikkat eden kimselerdir. Ölçüye dikkat eden kimselerdir. Böylesi insanlar bir güven oluştururlar. Toplum güvenen bir toplum olur ona. Güvenilen insanlar uzun vadede sürekli kazanan insanlardır. Hem dünyada kazanırlar hem ahirette kazanırlar. Ahirette daha çok kazanırlar. Yalancı insanlar, ölçüde tartıda hile yapan insanlar ise ilk başlangıç itibariyle kazanıyor görünseler bile kısa vadede onların ayıpları ortaya çıkacak. Güvenilmez kimseler olarak ilan edilecekler ve neticede kaybedeceklerdir. Diyelim ki dünya hayatında ayıpları ortaya çıkmadı. İnsanları kandırdılar, haksız yere kazançlar elde ettiler. Fakat ebedi hayatta kaybedeceklerdir ki bu çok daha büyük bir hüsrandır, kayıptır. Kişilik kalitesi ile güven arasında sıkı bir irtibat vardır. Yani güvenilen insan kişilikli adamdır. Bir insan güvenini kaybettiyse her şeyini kaybetmiştir. Güvenini kaybeden insandan iyi bir eş olmaz. Evladına karşı güvenini kaybeden anne baba iyi bir anne baba olamaz. İşçilerine, memurlarına karşı güvenini kaybeden yönetici iyi bir yönetici değildir. Güven duyulmayan lider asla lider kalamaz. Onun için güven inşası uzun süreli bir iştir ve doğruluk üzere gerçekleşir. İslam Rabbimiz Habibi Edibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam menfaati merkeze alan insan tipi değil, tam aksine İsar insanı doğurmak ister. İsar insanı yetiştirmek ister. Ne demek İsar insanı? Kardeşini kendine tercih eden adam kalitesi. Muhatabı yani karşısındaki insanı daha çok düşünen insan. Ama hiç olmazsa kazan kazan tekniği diyorlar ya bugün. İşte o da kazansın ben de kazanayım ama doğruluk üzere olsun diyerek İsar ehli olamasa bile böyle adaleti gözeten bir insan inşa etmek ister İslam. İşte bu ayette de Yüce Rabbimiz bütün insanlığa, hususiyle de müminlere ölçü tartıda dikkatli olmayı tavsiye eder. Mutaffifin suresinde buyurulur ki yazıklar olsun o mutaffifine. Mutaffifin kim? Allah onu da izah eder. Onlar der bir şey ölçüp biçtikleri zaman, tarttıkları zaman kendileri alacaksa tas tamam alırlar. Ama başkalarına bir şey vereceklerse eksik ölçüp biçerler. Bunlara yazıklar olsun der. Bir kul ki Allah ona yazıklar olsun demiştir. O kulda izzet kalmaz. O kulda kıymet kalmaz, değer kalmaz. O kul artık Hakk'ın nazarından düşmüştür. İnsanların nazarından düşsen ne, düşmesen ne? Bütün insanlar seni el üstünde tutsalar ama Hakk'ın nazarından düşmüşsen sen en büyük kayba düşmüşsün demektir. Cenab-ı Hak cümlemizi böylesi acı sonuçlara efendim düşmekten muhafaza buyursun. Bir sonraki ayet-i kerime وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَ Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından mesuldür, sorumludur. Rabbimiz özellikle hüküm verirken, belli kararlara ulaşırken zan üzere yani bence böyle, kanaatimce şöyle diyerek, içinde şüpheler barındıran, birçok ihtimaller barındıran hususlar üzere hareket etmememizi ister. Kesin bir şekilde bilmediğimiz konuların ardına düşüp, peşine düşüp gitmememizi emreder. Size kulak verdim, göz verdim, gönül verdim, akıl verdim, fikir verdim. Öyleyse çürük tahtaya basmayın der adeta. Çürük tahtaya basmayın. Çoğu zaman insanların arasını bozan efendim zan ve dedikodulardır. Yani bir takım vehimler üretiriz hayalimizde. Herhalde şunun için yaptı demeye başlarız. Bana göre şöyle demeye başlarız birçok hususta. Kesin bilgimiz olmadığı hususlarda karar açıklarız. Gerek kendi içimizde kendimize, gerekse başkalarına. İşte Rabbimiz böylesi hususlar istemiyor. Böylesi hareket tarzı istemiyor. Elbette biz her konuyu dört dörtlük bilemeyiz. Bütün yönleriyle bilemeyiz. Ama uyanık olacağız. Bize sözü taşıyan insan bu sözü doğru mu taşımış, eğri mi taşımış? Şüpheleniyorsak, bir içimizde zan oluşuyorsa onu başka kanallardan da araştırabilmeliyiz. Bir kişinin söylemesiyle büyük sonuçlar doğuracak kararlar almamalıyız. Bu son derece önemli. Yüce Rabbimiz dedikodu ile oluşan malumata göre hareket etmenin son derece yanlış olduğuna dikkat çekiyor. Hele hele bugünlerde sosyal medya denilen Twitter'da, Facebook'ta, işte Instagram'da, internetin başka kanallarında öyle yalan yanlış haberler üretilir ki bazen şahıslar hakkında, kişiler hakkında. Ve bir anda siz de oradaki bilgilerden hareketle insanlar hakkında hükme varırsınız. Allah diyor ki, buyuruyor ki, mesulsünüz. Ben size kulak verdim, göz verdim, gönüller verdim. Vicdanınızla bir tartın, aklınızla, fikrinizle bir değerlendirin. Çünkü gönül demek, gönüller demek aynı zamanda insanın anlayış melekesi demektir. Zira Kur'an'a göre kalp, gönül, insanın anlama melekesidir. Tefekkür, tedebbür melekesidir. Yani bizim anlama vasıtamız gönül kaynaklıdır. O bakımdan Rabbimiz burada bilginin, bilgi edinme yolları olarak üç hususa dikkat çekiyor. Bir, gördüklerimiz, iki, işittiklerimiz, yani görme ve işitme duyusu, üç, gönüllerimiz, akletme ve idrak etme anlamında gönül iklimimiz son derece önemli. İnsan bilmediği alana dair söz söylemekten kaçınmalıdır. Hele hele gıybet dediğimiz, hele hele yalan şahitlik dediğimiz, bunlar ne büyük günahlardır. İnsan görmediği halde gördüm diye şahitlik yaparsa, duymadığı halde duydum diye yalan söyleyerek şahitlikler yaparsa, bir takım insanları mahkum ettirirse, bu Allah katında çok ama çok büyük bir günahtır. Bilmediği konuları inanç haline getirmek mahsurludur. Yani kesin bilginiz yok ama böyle olduğuna inanıyorum diyorsun mesela. İnanç öyle rastgele bir hadise değildir. Rastgele oluşturulması gereken bir itikat boyutu değildir. Kesin bilgi gerekir o konuda. Onun için inançlarımız, işte batıl inançlar diyoruz, bid'atler diyoruz bir takım. Bunlar hiçbir zaman efendim kesin bilgiye dayanmayan hususlardır o batıl inançlar, hurafeler. İnsanlar düşündükleri herhangi bir konuyu sanki ilimmiş gibi aktarmaya başlıyorlar. Sonra ona inanmaya başlıyorlar ve bir batıl itikat doğuyor. Bu da Allah katında büyük sorumluluk ortaya çıkarıyor. Rabbimiz bir başka ayet-i kerimede, Fussilet suresi ayet 20'de buyurur ki, nihayet ateşin karşısına geldiklerinde kendi kulakları, gözleri ve derileri vaktiyle işledikleri bütün kötülükleri söyleyip onların aleyhinde şahitlik edecekler. Demek ki kıyamet gününde kulağımız, gözümüz, derilerimiz, her şey adeta dil kesilecek ve belki aleyhte şahitlik edecekler. Yanlış şeyler yaptıysak, görmediğimizi gördük demişsek, efendim işitmediğimizi işittik demişsek, tam bilgi sahibi olmadan amel etmişsek, bunlar her biri ileride bize hesap olarak geri dönecek. Rivayete göre Ebu Dücane radıyallahu anh hastayken ziyaretine giden birisi onun simasının nur gibi parladığını gördü. Ona yüzün neden böyle parlıyor diye sordu. O da şu cevabı verdi. Benim iki amelim var. Beni ilgilendirmeyen hususlarda susarım. Gönlüm müminlere karşı suizandan uzak kalır. Bütün müminlere karşı hüsnü zan beslerim. Herkes hakkında iyi düşünürüm. Efendim, herkes hakkında iyi düşünmeliyiz belki ama herkese güvenmek mecburiyetinde değiliz. Hüsnü zan ayrı şeydir, itimat etmek ayrı bir şeydir. Elbette insan hayatta ilişkiler yaşayacak. Evlilik ilişkisi yaşayacaksınız, alışveriş ilişkileri yaşayacaksınız, komşuluk ilişkisi yaşayacaksınız, akrabalık ilişkileri. İnsan ilişkiler yumağı halinde bir varlık. İnsan bütün ilişkilerinde hüsnü zan beslemeli, başkaları hakkında iyi düşünmeli. Ama bizim hüsnü zannımız herkese hemen güveni vermemiz de gerektirmez. Araştırırız. Sağlam bir insan mıdır? Sözünde duran bir insan mıdır? Kendisiyle ortaklık yapılabilecek birisi midir? Kendisiyle aile kurulabilecek nitelikte vasıfları keyfiyetli midir? Kaliteli midir? Nitelikleri yerinde midir? Bütün bunları elbette araştıracağız. Ama hüsnü zan beslemenin günahı yok. Fakat kötü zan beslemenin sorumluluğu var. Birisi hakkında kesin delile dayanmadan içinizde farklı kötü duygular beslerseniz o duygular da sizde zaman içerisinde karar haline dönüşür, yanlış işler yaparsınız. Bilmeden insanları incitirsiniz, üzersiniz, haksızlıklar yaparsınız. Bunun için Rabbimizin bu tavsiyesi her birimizin bir hayat prensibi haline gelmesi gerekir. Hakkında kesin bilginin olmadığı şeyin peşine düşme. Çünkü işitme, görme ve gönül bütün bunlar yaptıklarından mesul tutulacaklardır diyor Cenab-ı Hak. Burada tabii şöyle bir efendim husus var. Bunu da zikretmek gerekir. Buna da bir atıfta bulunalım. Elbette insan hayatta yaşarken her zaman kesin bilgi sahibi olamaz. Burada da zahiren elimizdeki imkanlarla bütün yolları kullanarak kesin bilgiye ulaşmaya gayret ederiz. Sonunda içimizde bir kanaat oluşur. O kanaata göre de hareket ederiz. İçtihatlar da, fıkhi içtihatlar da zaten böyle oluşur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken buyurdu ki ona, Muaz orada bir meseleyle karşılaşınca nasıl çözeceksin? Anlat bakalım. Muaz dedi ki, ya Resulallah, önce Allah'ın kitabına bakacağım. Orada o meselenin cevabı varsa onunla cevap vereceğim, hüküm vereceğim. Yoksa sizin sünnetinize bakacağım ya Resulallah. Sizden duyduklarım, gördüklerim beni yönlendirmiş olacak. Ona göre hükmedeceğim. Orada da bulamazsam o zaman da kendi içtihadımı ortaya koyacağım. Kendi aklımla, idrakimle, vicdanımla geldiğim sonuca göre amel edeceğim deyince Efendimiz çok seviniyorlar aleyhissalatü vesselam. Resulünün elçisini diyorlar, Resulünün elçisini böylesi bir hususta muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diye seviniyorlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İşte her birimiz elimizden geldiği kadar doğru bilgiye ulaşmak için kendi araştırmalarımız olur. Bizden daha iyi bildiğine inandığımız kimselerle istişarelerimiz olur. Belki istiharemiz olur. Ama elbette ilim ve istişare istihareden önce gelir. Önce bilenlere sorulur, istişare edilir. Kalbimiz hala mutmain değilse, hala yatışmamışsa istihare yaparız. Rabbimize danışırız. Rabbimizden gönlümüze hayırlı olanı ilham etmesini istirham ederiz. Daha sonra da gönlümüze gelen karar, hüküm neyse ona göre davranırız. Buna da içtihat deriz. Yani kişilik içtihadı yoksa fıkhi bir içtihat değil. Hayat içtihadı diyelim. Hayata dair bir işi nasıl yapacağımıza dair kendi kişisel görüşümüz diyelim. Buna göre amel ederiz. Bu da evet kesin bilgi değil ama kesin bilgiye ulaşıncaya kadar bir konuda karar verebilmek için elbette böyle bir zannı galiple, zannı galip diyoruz biz buna. Yani kanaat diyoruz. Kanaatimizle amel edebiliriz. Fakat kanaatimizle asla bir başkasının aleyhinde hüküm veremeyiz. Bunun için hakimler, kadılar, efendim mahkemede bir şüphe varsa bir konuda hemen hükmü düşürürler. Derler ki burada bir şüphe var. Bu yeni deliller bulununcaya kadar bu insan suçsuzdur derler. Bu ceza verilemez derler. Doğrusu da budur. Doğrusu da budur. Bir sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz bir başka hükme dikkat çekiyor. Estağfirullah. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Yeryüzünde büyüklük taslayarak yürüme. Çünkü sen kendini ne kadar büyük görürsen gör. Ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin. Ya Allah'ın hiç sevmediği vasıfların başında kibir gelir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremezler. Yani bu Efendimizin bu beyanı Müslim hadisidir. Yüreklerimizi titretmeli daima. Zerre kadar kalbinde kibir olan cennete giremez. Birisi sorar Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulullah insan elbisesinin, ayakkabısının güzel olmasını istiyor deyince Efendimiz bu kibir değildir der. Kibir. Kibir. Hakkı kabul etmemek, hakikati kabul etmemek. Kimden gelirse gelsin. Bir de başkalarını küçük görmektir. Onlara üstten bakmaktır. Kibir budur. Böylesi bir hale düşmekten Allah'a sığınırız. Çünkü kibriyalık Cenab-ı Hakk'a hastır. Yegane büyük odur. Hele hele Allah'ın mahlukatına karşı büyüklük taslamak haddini bilmemektir. İnsan cirmi nedir ki? Efendim, kibirlenecek nesi var ki insanın? Mal dediğin geçici bir şeydir. Efendim, ilim dediğin öyle, irfan dediğin öyle. Bunların hepsi Allah'ın sana verdiği varsa güzellikler zaten sana ait değil, ona ait güzelliklerdir. Sen de tecelli ettirmiştir, sen de zuhur ettirmiştir Allah. Sen şükretmen gerekirken sanki kendine aitmiş gibi o güzellikler sanki sen kendin yaratmışın gibi kendine nispet ederek büyüklenmen işte haddini bilmemek, Allah'ı unutmak olur. Bunun için Rabbimiz yeryüzünde büyüklük taslayarak yürüyenleri sevmiyor. Mütevazi yürüyen kullar istiyor Allah'ımız. Rahman'ın has kulları yeryüzünde tevazu ve vakarla yürürler. Kendilerine kendini bilmez cahiller laf atınca onlara selam der geçerler. Böyle buyuruyor Furkan suresinde. Yürüyüş deyip geçmeyin. Yürüyüş çok şeyi ele veriyor. Yani yürümek insan şahsiyetini ele veren en önemli alametlerden birisi. Kim nasıl yürüyor? Ona bakınca firaset ve basiret sahipleri de onu hisseder zaten. Bu insanın içinde kibir var mı yok mu? Eğer firaset ve basiretiniz varsa yürüyüşünden bile anlarsınız. Yürüyüş büyük alamettir. Zaten ayette geçen meraha kelimesi insanın sağa sola salınarak böyle böbürlene böbürlene yürümesi anlamına gelir. Böyle yürümeyin diyor Cenab-ı Hak. Bunu sevmiyor. Şöyle bir hadise anlatır. Aslı Saadet'ten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Bedir Savaşı esnasında bu kılıcın hakkını kim verebilir deyince herkes ben der. Sonra birisi Ukkaşa radıyallahu anh sorar. Ya Resulallah o kılıcın hakkı nedir deyince Resulullah Efendimiz de bükülüp kırılıncaya kadar düşmanla cihad etmektir. O şartla alıyorum ya Resulullah der. Peki der Resulullah ona verir. O kılıcı alınca şöyle böyle bir yürüyüşü değişir. Biraz hani ne diyelim vakarı da aşan bir kibre yakın bir yürüyüş yapar. Efendimiz bakar ama hoşuna gitmez çok fazla. Der ki, bu makam hariç der, burası hariç. Allah böyle bir yürüyüşü sevmez der. O sahabesini de kırmak istemez sanki. Yine de sen böyle yürümeye çalış der gibi bir şey var o ifadenin içerisinde. Öyleyse insan birine bakarken efendim, yolda yürürken, bir yerde otururken, oturduğu yere bakarak birilerine üstten bakmamalı. Kendini büyük görmemeli. Allah sevmiyor. Büyüklük taslayanı küçültür Allah. Büyümek istersen hak katında büyü, onun da yolu tevazudan geçiyor. Onun da yolu tevazudan geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, "Men tevada'a lillah, fakat rafa'ullah." Kim Allah için mütevazi olursa, Allah da onun şanını, şerefini yükseltir diyor. Zaten asıl olan, hakkın katında mükerrem, şerefli olabilmektir. Bütün insanların nazarında itibarlı olsan ve fakat hakkın katında itibarın yoksa o itibar ne kaç para eder? Evet, yürüyüş demek ki kulluk kalitesini de ele veriyor. Kişilik kalitesini de efendim ele veriyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde kim kendisini büyük görür ve böbürlenerek yürürse kıyamet günü Allah kendisine gazap etmiş halde onun huzuruna varır. Allah'ın gazabından Allah'a sığınırız. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, bir şey anlatırlar. Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam, güzel elbisesini giymiş, saçını taramış, çalım satarak yürüyordu. Allah Teala onu yerin dibine geçiriverdi. O adam kıyamete kadar debelenerek yerin dibini boylamaya devam edecektir. Bu da Buhari hadisi. Aman yarabbim. Evet, burada Rabbimiz o böbürlenerek yürüyen kişinin gülünçlüğüne dikkat çekiyor. Sen istediğin kadar böbürlenerek yürü. Asla diyor sen yeri yaramazsın. Yani işte yere sert sert vurmakla da olmaz bu iş. Dağların boyuna da ulaşamazsın. Düşünün, hepimiz bugün uçaklara binebiliyoruz. İşte uçak 10 bin metre yukarı çıkıyor. 11 bin metre çıkınca büyük bir şehrin üzerinden geçiyorsunuz. Camdan aşağıya bakınca İnsan namına bir şey görmüyorsunuz. Bir şehri görüyorsunuz ama insan görmüyorsunuz. Demek ki karınca kadar bile görülmüyorsunuz. 11 bin metre nedir ki şu kainatın büyüklüğü içerisinde? Biz insan olarak karınca yuvasına baksak, yuvadan çıkan karıncaları izlesek, o karıncaların içinden 3-5 tanesi kurula kurula yürüyerek kibirlense, onun kibrini kim takar? İnsanoğlu da böyle aslında. Hepimiz de böyleyiz. Bazen işte güzel bir takım elbise giyince yürüyüşünüz değişir. Maaş aldığınız gün cebiniz parayla doluysa yürüyüşünüz değişir. Çok lüks bir arabaya binmişseniz, bir araba nasip etmişse Cenab-ı Hak, oturuşunuz değişir. Yüksek bir makama gelince, oturduğunuz masa farklılaşınca oturuşunuz değişir. Bütün bunlar aslında küçük hesapların adamı olduğunuzu gösterir. Küçük hesapların adam olduğunuzu gösterir. Büyük adam, o büyükler büyüğü olan Rabbinin huzurunda yaşadığının farkında olan adamdır. Onun zaten büyüklenecek mecali yoktur. İçinde fikir bile geçmez, düşünce bile geçmez büyüklenme düşüncesi. Neyine büyükleneceksin ki? Kime karşı büyükleniyorsun ki? Bugün böylesin, yarın ne olacağını biliyor musun? Cenab-ı Hakk'a sığınırız. 38. ayet. Küllü zâlike kâne seyyûhû inde rabbike mekrûhâ. Bütün bunların, bu tavırların, kötü olanları Rabbinin nazarında asla hoş görülmeyen şeylerdir. Yukarıdan itibaren Rabbimiz sürekli bize efendim hatırlatmalarda bulundu. 22. ayetten itibaren peş peşe nasihatlerde, tavsiyelerde bulundu, emirlerde bulundu. Bunların içerisinde yapmamızı istedikleri vardı. İşte anne babanıza ihsan edin. Akrabayı görün, gözetin. Yolda kalmışa yardım edin. Bu anlamda nice güzel Rabbimiz yapmamız gerekenleri ifade etti. Bir de yapmamamız gerekenleri de ifade etti. İşte zinaya yaklaşmayın dedi. Efendim, malınızı saçıp savurmayın, cimrilik de etmeyin dedi. Burada da gururlanarak, kibirlenerek, böbürlenerek yürümeyin. Bilginiz olmayan şeyin peşine düşmeyin dedi. İşte buyuruyor ki buradaki ayette de, bütün bu diyor söylenenlerden şu yapılmasını hoş görmediği şeyler var ya, işte bütün bunlar Rabbiniz katında hoş görülmeyen hususlardır. Allah sevmez. Böylesi davranışları sevmez. Böylesi davranış, ahlak kimde varsa onu da sevmez. Onu da, öyleyse siz Allah'ın sevmediği vasıflarla beraber olmayın. O vasıflardan bir an önce kurtulun demektir. Bir an önce kurtulun. Emredileni yapın, yasaklanandan da kaçının. ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرْ فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. İşte bütün bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir, hikmetlerdendir. Sakın Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılır, yuvarlanırsın. Yani bütün bunlar sıradan sözler değil diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın sana vahyettiği hikmetlerdir. O hikmet ki ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün insanlık ailesi içerisinde akıp gelmiştir. Esasen bu sayılan, burada İsra suresinde üzerinde durulan hususlar Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, birçok daha bizim bilmediğimiz efendim peygamberlerin hikmetlerinde de var olan gerçeklerdir. Bunun için hikmet zaten ilahi iradeyle buluşan hakikatler demektir. Cenab-ı Hakk'ın muradına, rızasına uygun hakikatler ve kainata koyduğu kanunlarla buluşan sapasağlam kaidelerdir, esaslardır, prensiplerdir, hikmetler. İşte bunlar da böylesi hikmetlerdir. Ve bunlar sana Rabbinden gelmiştir. Sıradan şeytanın üflemesi ya da meleğin ilhamı bile değildir. Rabbinin vahiyleri neticesinde sana ulaşmıştır. Öyleyse sen Allah'la beraber bir başka ilah edinme. Peygamberimizin şahsında bütün insanlığa hitap esasen. Eğer böylesi bir duruma düşecek olursan sen diyor cehenneme atılırsın. Hem de öyle atılırsın ki kınanmış olarak atılırsın. Bir de yuvarlanarak böyle atılırsın adeta. İlahi rahmetten kovularak atılırsın. Böylesi bir akıbetten Rabbimize sığınırız. Yukarıdan itibaren yani 22. ayetten itibaren bu ayetlerde zikredilen dini ve ahlaki emirleri şöylece sıralamak mümkündür. Cenab-ı Hak bu İsra suresinin 22. ayetiyle 39. ayeti arasında bakınız hangi hususlara dikkat çekiyor. Burada 12 madde halinde sıralayabiliriz. 1. Allah'ın birliğini tanımak, bir olan Allah'a inanmak. 2. Ana babaya ihsan üzere davranmak, yani en güzel şekilde davranmak. Akrabaya ve muhtaçlara İnfak etmek, iyilik etmek ve onlara hayır yapmak. 4. Cimrilikten ve israftan sakınmak. 5. Çocukları açlık korkusuyla öldürmemek. Onların hayatını korumak. 6. Zinadan, fuhuştan kaçınmak. Semtine bile yaklaşmamak. 7. Haksız yere hiçbir cana kıymamak. Adam öldürmemek. 8. Yetim malı yememek, yetimin malına kötü niyetli dokunmamak. 9. Verilen sözü tutmak, ahdine sadakat göstermek. 10. Ölçüyü ve tartıyı tam yapmak. 11. Bilmediği şeyin peşine düşmemek, bilgisiz hüküm vermemek. 12. Büyüklük taslamaktan sakınmak, kibrin her çeşidinden uzak olmak. 40. ayette şu şekilde, bunu da okuyup bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Efe asfâkum rabbukum bilbenîn vettehaze minel melâiketi inâta innekum letegûlûne kavlen azîmâ. Ey müşrikler! Demek Rabbiniz sizi erkek çocuklarla şereflendirdi, onu size verdi. Kendisi de meleklerden kızlar edindi, öyle mi? Gerçekten siz çok büyük, vebali, çok ağır bir söz söylüyorsunuz. Ne dediğinizin farkında değilsiniz. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor. Elbette Cenab-ı Hak katında erkek de kız da değerlidir. Kimin daha değerli olduğunu ancak o bilir. Zira Allah katında mükerremiyet, şeref, erkeklik ya da dişilikle değil, takva ile ölçülür. Kimin takvası daha yüksekse, Allah'a karşı saygısı, sevgisi, muhabbeti, efendim Allah korkusu, kimin yüreğinde daha fazlaysa, erkek olsun, kadın olsun, Allah katında o çok daha şereflidir. Onun için burada esas efendim erkeği ya da kızı ayırmak değil, Rabbimizin muradı. Zaten o çocuk edilmekten münezzeh. Onun asla çocuğu olmadı, olmaz. İlah, Allah çocuk doğurmaz. Onun eşi de yok. Fakat Mekke müşrikleri işte melekleri Allah'ın kızlarıdır diye bir yakıştırma yapıyorlar. Cenab-ı Hak da onlara ayıp diyor. Diyor siz, demek ki Allah size erkekleri verdi, kendisi de kızları edindi, öyle mi? Diyor. Ne büyük laf ediyorsunuz. Yani Allah bir kere her şeyden önce çocuk edilmekten münezzeh. Melekler de Allah'ın kullarıdır efendim. Erkekler de Allah'ın kullarıdır. Kızlar da Allah'ın kullarıdır. Herkes onun kuludur. O hepsinin Rabbidir. Ama siz ona böylesi bir çocuk izafe etmekle ne büyük bir veballi bir iş yaptığınızın farkında değilsiniz. Bu söz küçük bir söz değil. Çok büyük bir söz. Gökleri parça parça çatırtatıp üstünüze indirecek bir söz. Kur'an-ı Kerim'de ona da dikkat çekilir. Rabbimiz hepimizi şirkin her çeşidinden muhafaza buyursun. Allah'ın kullarını şu ya da bu sebeple ayırarak, birilerine ikinci değer vererek değil. Efendim, Rabbimiz nasıl bakıyorsa kullarına öyle bakmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Erkeğe de kadına da Allah'ın kulu olarak saygılı bir yaklaşım içinde bulunmak, onların iyiliklerine, efendim, güzelliklerine gıpta etmek, imrenmek, dua etmek, varsa kötülükleri, ayıpları, kusurları, eksikleri, izalesi için, ortadan kaldırılması için elimizle, dilimizle, gönlümüzle, hayatımızla, dualarımızla yardımcı olmak bize düşen vazifedir. Kul Allah'ın kuludur. Hiçbir kulu üzerinde rahatça tasarruf yapabileceğimiz kendi kulumuz gibi düşünmemeli. Kendi kölemiz gibi düşünmemeli. Öylesi bakışlardan Allah'a sığınırız. Peki efendim, bugünlük de programı burada böylece noktalamış olalım. Allah'a emanet olunuz efendim.